Şeker.
Şeker. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında bugün de sizlerle birlikteyiz öğle üzerinde. Siz de bizimle olun, bize iletiler gönderin, varlığınızı hissettirin, bekliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0 90 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, öneri ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün programda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Öncelikle bir telefon bağlantımız olacak. Emmy ödüllerinin haber ve belgesel kategorilerindeki kazananları belli oldu. 60 Minutes yani 60 Dakika adlı programın yapımcıları arasında yer alan Türk televizyon yapımcısı Selin Özdemir Emmy ödülüne layık görüldü. Sayın Özdemir'le konu üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında Tema Vakfı'ndan çok değerli konuğumuz bizimle birlikte olacak. Ekolojik okuryazarlık eğitici eğitmeni Zeliha Güneş Demir Hanımefendi ile sürdürülebilir yaşam için ekolojik okuryazarlık konusunda güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tabii ki sizleri de bekliyoruz. Sizler biz olmadan bu programın hiçbir güzelliği olmaz. O yüzden lütfen bize ulaşın, varlığınızı hissettirin. Güzel müziklerimiz de tabii ki olacak programımızda. Öncelikle güzel bir şarkıyla başlayalım. Sonrasında ilk telefon bağlantımızı gerçekleştirelim. Hayatın Sesleri başlıyor.
Hasretler günler soldu gözlerim dolu. Bir gün gelir bir gün kalır, kavuşmaya yüreğim alışır. Nasıl sevdiğim için buruk yağmur yağarlık ılık. Rüzgar eser geceler soğuk, bir kız sevdiğim için buruk. Nasıl geçer bu hasretler günler soldu gözlerim dolu. Kavuşmaya yüreğim alışır.
Ayşe,
Ayşe bir nazlı kız, gözleri güneş. Ne olur Ayşe yüreğinde bana bir yer aç. Kaderse bir gün daha dizlerinde yat. Ne olur Ayşe beni yorma, yetti ağlamak. Ayşe bir nazlı kız, gözleri güneş. Ne olur Ayşe beni yorma, yetti ağlama.
Thank you.
geçer bu hasretler, günler soldu gözlerim dolu. Bir gün gelir bir gün kalır, kavuşmaya yüreğim alışır.
Ayşe
bir nazlı kız,
gözleri güneş.
Ne olur Ayşe, yüreğimde bana bir yer aç. Kaderse bir gün daha dizlerimde yat. Ne olur Ayşe beni yorma, yetti ağlama.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İlk telefon bağlantımızı Sayın Selin Özdemir'le kurduk. Sayın Özdemir hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Çok teşekkürler beni yayına aldığınız için.
Bizim için büyük bir memnuniyet ve gurur kaynağı. Çünkü bizim Türkçe isme sahip olup da yabancı ülkelerde ödül kazananlar inanın bizi gerçekten çok gururlandırıyor, göğsümüzü kabartıyor. Bu anlamda Amy ödülünü ekibinizle birlikte almış olmanız gerçekten takdire şayan. Öncelikle tebriklerimizi iletmek istiyoruz hemen programa başlamadan önce.
Çok çok teşekkür ediyorum size, ekibinize, ilginiz, tebrikleriniz için. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Amy ödülleri sahiplerini buldu. Selin Özdemir'in de ekibinde olduğu 60 Minutes, 60 Dakika adlı program içinde gerçekleşen bir bölüm nedeniyle Amy ödülüne öncelikle layık görülmüştü. Hem de birkaç farklı dalda, şimdi kendisinden de detaylarını alırız. Ve ödül kazandı ve biz gerçekten bu anlamda çok mutluyuz, çok gururluyuz. En azından Türk medyasının başarılarını sizlere duyurmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Tabii ben bu ödüle geçmeden önce biraz Selin Özdemir'i tanımak ve dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Müsaade ederseniz biraz kendinizden bahseder misiniz? Bugünlere nasıl geldiniz?
Elbette, memnuniyetle. Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunuyum. 2005 yılında mezun olmuştum. O gün bugünden beri Türk medyasında çeşitli görevler alıyorum ama uzmanlığım hep yapımcılık tarafını oldu. Çeşitli televizyon programları yaptım. Canlı yayınlar, kadın programları, talk show'lar, sohbet programları yaptım. Bundan sonra bir spor medyasına geçtim. Canlı maç prodüksiyonlarıyla ilgilendim. Yaklaşık 6 yıl kadar. Bundan sonra da ödül almama sebebiyet veren Amerika CBS Televizyonuyla çalışmaya başladım. Orada da haber yapımcılığı deneyimlerim oldu. Şimdi de tekrar spor medyasına geri dönüp yapımcılığa canlı yayınlarda devam ediyorum.
Evet, aslında farklı bir konu soracağım ama hani içlerinde en çok sizi cezbeden, en çok rahat çalıştığınız ve mutlu olduğunuz alan hangisi oldu?
Doğrusunu söylemek gerekirse spor, çünkü onun başka bir heyecanı var. Canlı yayınlar, canlı maç aktarımı çok keyifli bir şey aslına bakarsanız. teknik aksaklıklar dışında bazen oluyor biliyorsunuz ama bunlar dışında çok keyif veren, sorumsuz ve insanları mutlu eden de bir içerik biliyorsunuz. İnsanlar maçları
deşarj oluyorlar bir kere izlerken, değil mi? Bütün o sıkıntılar bir tarafa, spor sanki hayata yeniden döndürmüş gibi oluyor onları.
Kesinlikle bizi çok mutlu ediyor. İşte taraftar olduğumuz takım kazanınca çok mutlu oluyoruz. Hani insanlara, pek çok kişiye, hatta özellikle Türkiye'de çok geniş bir izleyici kitlesi var biliyorsunuz özellikle futbolun. O yüzden ama insanlara bir şey sunabilmek, canlı bir içerik, onları mutlu edebilmek beni de çok keyiflendiriyor açıkçası. O yüzden futbolun ayrı bir yeri var. Ama şunu da söylemek isterim. Haberde de farklı bir tat aldım. Çünkü orada da sizin önemsediğiniz konuları insanların dikkatine sunabilmek, bazı konulara dikkat çekebilmek, bu da çok büyük bir ayrıcalık açıkçası. O yüzden bu işi yapan insanlara da çok saygı duydum ve çok zor işleri aslına bakarsanız haber daha zor bir kol medya sektöründe. O yüzden onun da bir farklı bir keyfi olduğunu söylemem gerekir.
Evet, aslında size ödülü kazandıran da habercilik oldu o
doğru
açıdan baktığımızda.
Doğru, evet, evet.
Demek ki o sporun heyecanı başka ama haberin heyecanı ve gerçekçiliği belki de biraz daha etkileyici gibi görünüyor. Peki yurt dışına bağlantı nasıl sağlandı? Yani siz Türkiye'de mi çalışıyordunuz, yurt dışında mı ekip kuruldu, nasıl oldu, o aşamayı anlatır mısınız?
Tabii ki memnuniyetle. Şöyle, ben CBS Televizyonu'nun Türkiye'deki yapımcısıydım. Burada Türkiye'de olan önemli haberleri oraya geçmekle görevliydim. Bu gündemdeki haberlerin takibi oluyordu çok uzun zaman. Fakat bir de sizin demin bahsettiğiniz bu 60 dakika programı var. CBS'in çok ünlü bir programı ve şu an dünya üzerinde en uzun süredir yayınlanan haber programı niteliğine sahip. Hı hı. Şimdi bu önemli programa bazı bölümler yapma fırsatı elde ettim. Bu da şöyle oluyor. Amerika'da bazı ekipler var ve onlar kendilerine bir konu belirliyorlar. Mesela bizim örneğimizde olduğu gibi Suriye'de çalışan doktorların hikayesini keşfetmişler. Onların kahramanca hayat kurtardığı gerçeğini fark edip de böyle bir hikaye yapmak istediler ve doğal olarak Türkiye'de benimle iletişim kurdular.
Hı hı. Bu haberi siz, özür dilerim kesiyorum ama bu Suriye ile ilgili, doktorlarla ilgili haberi bizzat siz mi yapıyordunuz?
Beraber yapmaya başladık. Şimdi onlardan bu bir organizasyon, doktorların çalıştığı ve yardım için kurduğu bir organizasyon. Bu organizasyondan, dernekten diyelim, haberdar olunca benimle iletişime geçtiler ve biz de bu organizasyonla işbirliğine girdik. Yani bu hikayeyi onlarla birlikte yapmak istediğimizi, onların Suriye'de yaptıkları, başardıkları işleri ekrana taşımayı istediğimizi belirttik ve sağ olsun bu organizasyon da kabul etti isteğimizi ve o şekilde araştırmalar ve çekimler başlamış oldu.
Hı hı. Ekip nasıl kuruldu? Kaç kişilik bir ekipti bu bu iş için çalışan diyeyim?
Şöyle bir muhabirimiz vardı. Muhabirimizin ismi Scott Bailey'di. Orada zaten Amerika'da ana haberleri sunan çok da ünlü bir gazeteci. Hı hı. Muhabirliğimizi yaptı. Bunun dışında iki tane kameramanımız vardı ve benimle birlikte dört tane yapımcı üstlendik.
O zaman buyurun.
Geri kalan bütün çalışmaları birlikte yaptık.
Sahaya gidip direkt çekimleri yapan da yine o muhabir Scott Bey miydi? Öyle sorayım.
Doğrudur. Aynen Scott Bey. Şimdi ben burada ön hazırlıkları yaptım elbette. Doktorlarla tanıştım. Zaten pek çoğu Türkiye'de yaşıyorlar. Türkiye üzerinden Suriye'ye gidip çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de maalesef Suriye'de yaralananların getirildiği bir hastane var Hatay'da. Hı hı. Şimdi ben öncelikle bu lokasyonlara gidip orada bir ön çalışma yaptım. Hı hı. Hani nerede çekeriz, nasıl çekeriz, bununla birlikte insanlarla tanıştım, hani bölüme konuk edeceğimiz Suriyeli vatandaşlarla çalıştım. Sonra Amerikalı ekiple artık bir çekim tarihi belirledik ve onlar yaklaşık 10 günlüğüne Türkiye'ye geldiler. Hı hı. Geldikten sonra da artık çekimler başlamış oldu. Özellikle Hatay'da, Gaziantep'te ve son günlerinde Suriye'de olmak üzere çekimleri yaptık.
Tam tarih ne zamandı, çekimlerin yapılma tarihi?
Mayıs sonuydu. Mayıs 2018 tarihinde çektik.
Hı hı. Bu bölümün, hani dediniz ya 60 dakika 60 Minutes haber programının bir bölümüydü diye. Şimdi sizin o zaman ödüle doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Hangi evet. bölüm, çünkü 4 kategoride aday gösterildiğinizi okumuştum. Hangi kategori sizin o ödülü kazanmanızı sağladı?
Biz Biz en iyi hikaye konusunda ödül aldık. Doğru söylüyorsunuz. 4 kategoride aday olmuştuk. Bunlardan en iyi video, en iyi görsel diye adlandıralım isterseniz. En iyi görsel ve en iyi hikaye ödülünü aldık. Ama görsel ödülü tabii kameramanlara veriliyor. O yüzden o ödül bana gelmedi. Ama en iyi hikaye ödülü yapımcılarından biri olduğum için ben de kazanmış oldum.
Yalnız en iyi hikaye olarak kazanılmış olmak da hani bizzat sizin doğrudan doğruya emeğiniz aslında. Yani hani en iyi görselde evet farklı konular devreye giriyor ama hikayenin bulunması bence çok önemli bir aşama ve gerçekleştirilmesi.
Haklısınız, haklısınız. Benim için de öyle. Yani bir yapımcı için en iyi hikayeyi almak gerçekten çok kıymetli. O yüzden ödüllendirildiği için emeğimizin karşılığını bu şekilde aldığımız için ben de çok memnunum. Ki tahmin edeceksinizdir. Hani diğer adaylarda inanılmaz güçlü projelerdi. Çok uzun zaman açıkçası kazanamayacağımızı da düşündüğüm oldu. Ama neyse ki 1 Ekim'de verilen ödül töreninde ödülü kazandı. Öğrendik ve elbette çok mutlu olduk.
Ya tabii şu da var. En iyi hikaye dendiğinde aslında hani bir gerçekliği ön plana çıkarmış olmak da onu en iyi hale getiriyor. Evet orada bir savaş var, orada bir umutsuzluk var, orada bir üzüntü ve üzüntülü insan tipleri var ama o üzüntülü insan tiplerinde belki o doktorların çabası ve onları umut ışığı olmaları sanıyorum o en iyi hikaye kısmını göstermelerinin bir anlamı var gibi düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu?
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz ve de şuna eklemek isterim. Yani bu Suriye'deki savaş elbette ki çok üzücü. Oradaki insanların durumunu, yaralananlar, ölenler bunları ekrana taşımak çok kıymetli. Fakat doktorlarda farklı olan şey şuydu Sizin Hanım. Onlar oraya gidip aslına bakarsanız kendi canlarını da biraz tehlikeye atıyorlar. Çünkü bugüne kadar kayıt altına alınmış pek çok bombalanan hastane var. Şimdi bizde bunun görüntüleri de vardı maalesef ve bunu belgesele ekledik. Yani doktorların orada can kurtarmaya çalışırken kendi canlarını aslında feda etmişleri ve maalesef bu şekilde hayatını kaybeden de pek çok doktor olmuş. İşte biz bunu ekrana taşıdığımız için belki de hikaye biraz daha farklı gelmiş olabilir. Çünkü gerçekten büyük bir kahramanlık, gerçekten büyük bir fedakarlık. Çünkü insanlar ülkeyi terk etmiyorlar ve bunun dışında Suriye dışarısından, Türkiye'den ya da Amerika'dan sırf insanlara yardım etmek için oraya gelen doktorlar var. Bu fedakarlık bizim için de çok önemliydi ve bizim de tüylerimizi diken diken yapan olaylar, durumlar dinledik. Evet. Buna ekrana taşıdığımız için zannediyorum ödüle layık gördüler.
Çekimlerde en zorlandığınız anlar ne oldu desem?
Ah yani açıkçası hangi birini söyleyeceğimi bilemem diye düşünüyorum. Pek çok an var ama yine bu söylediğimiz anları dinlemek çok kötüydü. Yani insanlara yardım etmeye çalışırken bir anda bomba patlıyor ve hani hem kendi hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar hem de mesul olduğu hastaları kurtarmaya çalışıyorlar ve böyle pek çok hikaye dinledik. Hem hastalardan dinledik aynı hikayeyi hem de doktorlardan dinledik. İşte bunlar insan gerçekten derinden etkileyen şeyler. Bir hastanenin bombalanması hani bu tamamen bir insanlık suçu. O yüzden bunları dinlemek çok zordu. Çünkü insanlar da elbette ki bu travmatik durumları anlatırken çok zorlanıyorlar. Onlar zorlanınca artık aynı şeyleri hissetmeye başlıyorsunuz ve dinlemek dahi çok güç. Bu anlar çok zordu açıkçası.
Evet. Kadın doktorlar var mıydı Suriye'ye giden doktorlar içinde?
Vardı. Hatta bir tanesini bölümümüze konuk ettik. Bir kadın doğumcu vardı ve ülkeyi ısrarla terk etmiyordu.
Kocasının Suriyeli bir kadın doğumcu mu?
Doğrudur. Aynen kadın doğum doktoru. Ve kocası çok ısrar etmesine rağmen ülkeyi terk etmeyip orada kalmak istiyor. Zira hani kadın doğumcu maalesef eksikliği çekiliyormuş oldukları yerde İdlib'de. O yüzden tamamen reddedip oradan gitmeyi, çeşitli pek çok bombalara ve saldırılara maruz kalmış. Ama bunun yanında hala o çocukları doğurmayı, onları hayata getirmeyi kendine amaç edinen inanılmaz fedakar bir doktor kadın vardı. Onunla söyleşi yapma fırsatı bulduk. Böyle insanlar olunca tabii hayran kalıyorsunuz cesaretlerine, fedakarlıklarına, hayattaki duruşlarına. Bizim için çok gurur vericiydi. Yani hem onunla tanışmış olmak, hem bizim programa bizim programımıza katılmayı kabul etmesi ve ona ekrana taşımak bizim için çok önemliydi.
Bu bölümün kurgusu nasıldı? Yani hani nasıl açılış yapılıyor, nasıl sonlandırılıyor? Biraz bize o kurgu kısmından da bahseder misiniz?
Elbette, memnuniyetle. İlk bölümün açılışı aslına bakarsanız pek de tatsız görüntülerle başlıyor. Çünkü insanlara önce orada ne olduğunu göstermek istedik. Çünkü hani aklımıza bir hastanenin bombalanacağı açıkçası gelmez. Benim bu konuya eğilmeden önce aklıma gelmiyordu açıkçası. Hani çünkü orada bir iç savaş var. Evet, bazı yerler evet vuruluyor, saldırılar oluyor ama hastanenin bunlardan biri olacağını aklıma getirmemiştim nedense.
Çünkü hep orası hastane dediğimiz yer insanlara hayat verir. Hani orada tabii hayatın sonlanıyor olması sanıyorum çok üzücü bir tezat.
Kesinlikle, kesinlikle bunu asla aklıma getirmemiştim ve hastanelerin işte maalesef güvenlik kamerası görüntüleri elimize ulaştı. Orada küçük çocukları, işte yeni doğanlar, küvezdekiler, hani onların görüntülerini gördük. Bunlar dayanması zor görüntüler ama biz de verebildiğimiz kadarını, ekrana taşıyabildiğimiz kadarını öncelikle taşıdık ve o görüntülerle başlıyor insanlara gerçekte ne olduğunu anlatabilmek için. Sonra bu doktorları yavaş yavaş tanımaya başlıyoruz. Bu bahsettiğimiz organizasyonu, onların neler yaptığını anlatmaya başlıyoruz. Ve doktorlarla söyleşilerimiz var. Tabii onlar da karşılaştıkları hastalardan bahsediyorlar. İşte çocuklardan bahsediyorlar, yaralanmış. Yaklaşık yarım saat önce annesini, babasını ve evde kim varsa akrabalarını kaybetmiş yaralı bir çocuk geliyor size ve hani onunla uğraşmanın, onu tekrar hayata döndürmeye çalışmanın zorluğundan bahsettiler bize. Bunun yanında bazı hastalarla, artık neyse ki iyileşmiş hastalarla bir araya geldik. Onlardan dinledik bazı şeyleri. Yani Suriye'de ne olduğunu, nasıl bir maalesef saldırıya maruz kaldıklarını, nasıl yaralandıkları, nasıl iyileştikleri, bunlardan bahsettik ve sonrasında işte bu hastaların tedavi gördükleri hastanelere baktık biraz, oradaki tedavi koşulları. Demin bahsettiğim gibi bir tanesi Türkiye'de, bir tanesi de Suriye'de olmak üzere ve Suriye'ye gittiğimizde de orada artık bu saldırılara karşı koymak amacıyla artık hastaneler yerin altına inşa ediliyor. Bu da çok ilginçti açıkçası. Yani hani bir bina olarak hayal ediyoruz hep hastaneyi. Bizim hayatımızdaki hastaneler hep öyle ama maalesef şu an Suriye'deki durumdan ötürü ve hastaneleri korumak adına artık bildiğiniz yerin altına hastaneler inşa ediliyor şu an. Bir daha saldırıya uğramasın, en azından hayatlar orada kaybolmasın diye. Bunu da filme alma şansımız oldu. Böylece bölüm sonlanıyor.
Evet. Sayın Özdemir, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Hayat kurtarmak için ölüme meydan okuyan doktorların hikayesini sanıyorum en güzel şekilde siz ortaya koydunuz ve bu ödüle layık görüldünüz. Hem size hem de ekibinizi kutluyoruz ve gerçekten hani savaşların olmaması ve üzülen insanlar, yaralanan insanların olmaması temennisiyle size tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum benimle konuştuğunuz için. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler efendim. Hoşça kalın.
Çok sağ olun. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Emmy ödüllerinin haber ve belgesel kategorilerinde kazananlar belli oldu. 60 dakika programının yapımcıları arasında yer alan Türk Televizyon yapımcısı Selin Özdemir Emmy ödülüne layık görüldü. Selin Özdemir'le güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Şimdi müzik aramız var. Sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Bye. yalancı sevdaları yaşadık birer birer. Hey benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Ne dostlar tükettim sen, kaldım ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Ne aşklar bitirdin sen, ağladın ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma.
Aman ha,
adımına dikkat, kayar düşersin yolunda.
Aman ha,
adamına dikkat, oyuna gelirsin sonunda.
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Yalancı sevdaları yaşadık birer birer.
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Ne dostlar tükettin sen, kaldım ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma. Ne aşklar bitirdin sen, ağladın ondan sonra. Nerede hata yaptık diye sorma.
Aman ha,
adımına dikkat, kayar düşersin yolunda.
Aman ha,
adamına dikkat, oyuna gelirsin sonunda.
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü? Paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü?
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü?
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü?
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü?
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü? Bunca zaman sonunda kendini büyüttün mü?
Hey
benim paşa gönlüm, yılları çürüttün mü?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tema Vakfı Ekolojik Okur Yazarlık Eğitici Eğitmeni Zeliha Güneş Demir Hanımefendi'yi stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Özellikle ekolojik okur yazarlık konusuna değindiğiniz için teşekkür ediyorum.
Çok önemli. Çünkü her hafta mutlaka temadan çok değerli konuklarımız oluyor. Pek çok şey öğreniyoruz gerçekten doğaya dair, ekolojiye dair. Hatta bugünkü konuşacağımız konu hani belki yaptığımız, farkında olmadığımız ya da yapamadığımız bir konuyu, bir durumu belki gözler önüne serecek. Şimdi sürdürülebilir yaşam için ekolojik okuryazarlıktan bahsedeceğiz. Okuryazar deyince benim aklıma hemen bir dil geliyor değil mi? Hani bir şey, bir dil olacak ki onu okuyup yazmayı öğreneceğiz. Sanıyorum öğrencileriz biz şu anlamda, okuryazar öğrenciler. Biraz bahsedelim mi? Ekolojik okuryazarlık nedir? sürdürülebilir yaşam için ne unsur teşkil eder?
Tabii ki ben önce ekolojinin tanımını yaparak başlayayım isterseniz. Lütfen. Hani insanlara ekoloji deyince biraz yabancı geliyor aslında ama içinde olduğumuz şey yabancı değil. Ekoloji canlıların kendi içinde birbiriyle ve cansız varlıklarla olan ilişkisini inceliyor. Yani biz ekoloji deyince tüm ekosistemi, yeryüzünün tüm sistemlerini içine alıyor aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi okuryazar deyince aslında anlamak, o doğayı, ekolojiyi anlayabilmek demek. Ekolojik okuryazar bireyler doğanı, içinde yaşadığımız gezegenin işleyişini, o dengeyi anlayabilip, bu içinde yaşadığımız gezegendeki problemleri fark edebilip, bu problemlerin çözümünün bir parçası olan kişidir. Aslında biz insanlar olarak doğanın dengesini bozuyoruz farkında olmadan. Biz bu doğanın dengesini fark edip, çünkü doğanın kendini yenileyebilme özelliği var. Biz müdahale etmediğimiz sürece doğadaki ekosistemler düzenli bir şekilde işlemektedirler.
Ta ki biz dokunana kadar.
Biz dokunana kadar. Biz dokunduğumuz zaman o sistemi bozabiliyoruz bazen. O sistemi bozmadan dengede gidebilmesi için aslında dengede gitmesine katkı sağlayan bireyler ekolojik okuryazar bireylerdir aslında.
Şimdi siz bunları anlatırken ben bir anda düşünüyorum acaba ben öyle miyim diye elimden geleni yapıyorum ama ekolojik okuryazarlık biraz daha derin bir kavram sanıyorum.
Yani o dengeyi bozmadan doğada yaşanan problemleri fark edebilmek bir kere... Her şeyden önce yaşadığım ortamı tanımamız gerekiyor. O yaşadığımız ortamı tanıdığımız zaman da o zaten düzeni bozmuyoruz. Ona göre davranıyoruz.
Ama biz bazı ona ayak uyduruyoruz.
Tabii ama biz bunu bilmediğimiz zaman farkında olmadan da o dengeyi bozabiliyoruz maalesef. İşte kullandığımız malzemelerden, yediğimiz yiyeceklerden dolayı bazen tüketim alışkanlıklarımız. Müthiş derecede şimdi son dönemlerde ben hep bunu örnek veriyorum. Mesela benim evlendiğim dönemde beyaz eşya almak çok zordu. Taksitle alıyorduk biz. Ama şu beyaz eşya fiyatlarına baktığım zaman ben 17 yıllık evliyim. Neredeyse fiyatlar birbirine yakın. Çok az fark var. Ne oldu? Müthiş bir tüketim çılgınlığı. Özellikle küçük ev aletlerinde tamir yapılıyor mu?
Yapılmıyor. Hemen bu gitsin yerine yenisi,
yenisi gelsin deniyor. Oysa ki o aletin üretim aşamasında doğaya ne kadar zarar veriliyor, ne kadar su tüketiliyor, ne kadar fosil yakıt
havaya salınıyor.
Yani onun ulaşımından, üretiminden, kullanımına kadar dünya kadar zararlı madde çıkıyor. Biz bunları farkında olmuyoruz ama. Aslında bunlar hep bizim ekolojik ayak izimiz. Bilmeden ekolojik ayak izlerimizi artırıyoruz doğada. Ama ekolojik okuryazar bireyler biraz daha bunun farkında oluyorlar. Şimdi bazen insanlar şey yapabiliyorlar. Hani ben doğayı seviyorum, doğayı koruyorum. Hani doğa çok önemli bizim için. Herkes şimdi sokakta kime sorarsanız,
aynı cümleleri kurar değil mi?
Tabii doğa çok önemli. Tamam, doğanın çok önemli olduğunu biliyoruz ama doğanın bu önemi konusunda ne yapıyoruz? Biz tüketim alışkanlıklarımızı bu doğrultuda yapıyor muyuz? Üretim alışkanlıklarımızı bu konuda yapıyor muyuz? Mesela bir ekolojik okuryazar, şehir plancısı veya bir belediye başkanı asla tarım arazisine bina yapılmasına izin vermez. Çünkü orası bizim tarım alanımız. Sürdürülebilir için, yaşayabilmemiz için bizim sağlıklı gıdaya ihtiyacımız var. Sağlıklı gıda da nerede yetişiyor? Tabii sağlıklı biraz. Toprakta oluyor. Dolayısıyla uygun yerlere bina yapılması gerekiyor. İşte ekolojik okuryazar bireyler bunlara izin vermezler. Veya bir üretimde kimyasal ilaç kullanmaz ekolojik okuryazar birey. Ekoloji temelli tarım yapar. ama biz biraz... Ekoloji ile ekonomi çakışıyor.
Biz ekonomiyi mi biraz ön plana alıyoruz?
Biraz insanlar olarak ekonomiyi ön plana alıyoruz diyebilirim. Onun için oysa ki bizim doğaya çok ihtiyacımız var. Onun dengesini bozmadan doğayla dost yaşamaya ihtiyacımız
bizim
var.
Bizim değil, bizden sonrakilerin daha çok
kesinlikle
ihtiyacı olacak.
Kesinlikle işte sürdürülebilir olma noktası burada gündeme geliyor. Hani biz ne kadar doğayı tahrip edersek bizden sonraki nesillere o kadar kötü doğa bırakacağız. Veya hep şey diyoruz mesela, insanlar birbirlerine konuşurken benim çocukluğumda böyleydi. İşte domatesin tadı böyleydi, salatalığın tadı çok güzeldi. Şimdi domates yediğimi bile anlamıyorum.
Evet, anlamıyorum. Gerçekten öyle.
Neden anlaşılmıyor? Çünkü toprak bozuldu, kimyasal ilaçlar kullanılıyor. Organik domates yiyemiyoruz. Doğal domates yiyemiyoruz. Doğal domatesi yemediğimiz için tadını alamıyoruz. O kirlilikten kaynaklanıyor. Maalesef onu da bizler yapıyoruz. Evet. Eğer insanların hepsi ekolojik okur yazar olsaydı, yani öyle davransaydı doğayı o kadar çok kirletmeyecektik diyeyim ben.
Siz şimdi ekolojik okur yazarlık eğitmenisiniz. Sizi öyle dinleyicilerimize tanıttık. Hı. Şimdi derse girdiniz diyelim. Ekolojik okur yazar olmayan bireyler ve okur yazar olmak için geldiler. Onlara öğreteceğiniz ilk ders ne olur? Ya da ne
Şimdi,
oluyor?
Şimdi ben isterseniz bir eğitmenliğimden bahsedeyim size? Şimdi Tema Vakfı'nın, ben aslında Milli Eğitim'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda okul öncesi eğitim öğretmeniyim.
Öyle mi?
Evet. Tema Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na ortaklaşa 2010 yılında bir protokol çevresinde ekolojik okuryazarlık öğretmen eğitimi programı yaptılar ve bu kapsamda bize eğitim verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tema Vakfı birlikte. Benim gibi Türkiye'nin her yerinde birçok ekolojik okuryazar öğretmen eğitmeni oldu.
Hep okul öncesi eğitimi?
Hayır, ilkokul, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ama öğretmenler. Hatta Kıbrıs'tan katılan arkadaşlarımız da oldu. Türkiye'nin her ilinde benim gibi ekolojik okuryazarlık öğretmen eğitimi veren eğitmenlerimiz var. Onlar daha sonra kendi illerine gidip kendi illerinde öğretmenlere eğitim verdiler. Niye biz bunu öğretmenlerle başladık? Tema Vakfı neden öğretmenlerle başladı? Çünkü öğretmen sınıfında 20 çocuğa ulaşıyor bir yılda veya 30 çocuğa. O çocuğun ailelerine de ulaşıyor.
Hatta akrabalarına da ulaşıyor.
Çünkü bunun yayılması için ve bu şekilde Türkiye'nin her yerinde ekolojik okuryazarlık eğitimleri artsın diye, aynı zamanda sadece öğretmen eğitimi değil, Tema adına gönüllü olarak diğer eğitimlere de katılıyorum. Şimdi derse girdiğimiz zaman biz aslında ekoloji bir derste öyle anlatmıyoruz. Ekolojik okuryazarlık yaşanarak kazanılır. Biz tutum halinde, davranış haline gelmesi gerekiyor çocuklar boyutunda.
Alışkanlık haline gelmesi gerekiyor.
Yoksa bilgiyi bilip yaşamına geçirmiyorsan zaten onun bir anlamı yok. O bilgi yığınıdır. Ama yaşama geçirirse tabii ki o bireye biz ekolojik okur yazar bir birey diyoruz. Biz onun için çocuklarla birlikte daha çok doğada onların anlayabilecekleri, yaparak yaşayabilecekleri etkinlikler yapıyoruz. Yetişkin boyutunda da biz yaparak yaşayarak bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bazen zaman kısıklığında sunum şeklinde gidebiliyor. Çünkü farkındalık oluşturmak için. Farkındalık da bizim için çok önemli. Hani tohumu ekiyoruz, kişi merak da bırakıyoruz ve onlar şey yapıyorlar, tabii araştırmaya gidiyorlar. Özellikle yetişkinlerde gıda çok şey yapıyor, onların dikkatini çekiyor.
Evet.
Çünkü hani sağlıklı yaşam, gerçekten herkesin sağlıklı yaşam hakkı var. Ama ne yediğimizin farkında değiliz. Şunu bilmemiz gerekiyor ki bir kere paketin içine giren her şeyde katkı var.
Çünkü o paketin içinde günlerce başka durma şansı yok.
Koruması için. Biz yetişkinler bazen bunu kaçırabiliyoruz ama çocuklar bu konuda çok hassaslar, ekoloji konusunda. İnanın çok daha duyarlılar ve onlar da bu davranış oturduğunda yetişkinliğe kadar devam edebiliyor. Dolayısıyla gerçekten çocuklardan başlamak çok güzel.
Siz ve daha şanslısınız yaşayarak, okul öncesi öğretmeni olduğunuz
kesinlikle,
için.
Kesinlikle. Onlardaki değişimi görmek çok önemli. Oradaki değişimi görmek gerçekten, onların bir kere şeyi bu eğitimleri alarak bu çocuklar şey yapıyorlar, farkındalıkları ve canlıların yaşam hakkına saygı gösteriyorlar. Sadece yedikleri içtikleri de değil. Yani ben sınıfımda bir karınca gördüğünde çocuk, bir örümcek gördüğünde şey yapmıyor, dokunmuyor. Onun yaşam hakkı var diyor. Öğretmenim onu alabilir miyiz? Dışarı koyabilir miyiz? Ay, diyor. Tabii yani mesela velilerimden gelen dönütler müthiş. Parkta gezerken, çimlere basarken basma anne, dikkat et orada bir canlı olabilir. Bunlar gerçekten müthiş duygular ve ondan sonraki yaşantısına da çocuk canlıların yaşam hakkına saygı duyuyor.
Dinleyicilerimiz bize ulaşmışlar sağ olsunlar. Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış. İzlediğim bir haberde yabani hayvanlara zarar verildiğini gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Doğanın dengesini bozacak bu gibi davranışlara lütfen engel olalım demiş.
Çok haklı. Hani bize göre şimdi yabani hayvanlar hani zarar verici gibi geliyor. Aslında zarar değil. Onlar doğanın dengesini koruyorlar. Yani birinin yok olması oradaki ekosistemin bozulması demek. Hı hı. Ve oradaki dengenin bozulması demek. Yani işte biz ne oldu? Kuş gribi dedik, tavukları yok ettik, keneler arttı gibi düşünün. Çünkü
hepsi bir sistemin içinde.
Hepsi bir sistem. Yani şey düşün, yani bir fabrikayı düşünün. Aslında dünyamız da öyle. Bir fabrika gibi. Fabrikada bir makinenin bozulduğunu düşünün. Ne olur orada?
Orada bütün çark bozulur.
Bizde de bu ekosistemler bir denge içinde gidiyor. Yani birini çektiğimiz zaman, oradaki bir şeyi bozduğumuz zaman diğerleri de ne yapıyor? Etkileniyor bu durumdan.
Evet.
Onun için gerçekten o dengeyi bozmamak için o yaban hayvanların da ihtiyacı var.
Evet. İstanbul'dan da bir dinleyicimiz, doğayı korurken öz üretime yönelmek gerekiyor.
Kesinlikle, kesinlikle atalık tohumlarımızla birlikte o doğal yaşam dengesi içinde gitmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir yaşam için ekolojik okur yazarlığa dönecek olursak, şu anda Ankara'da TÜBİTAK 4004 Doğa Bilim Okulları kapsamında ben bir proje yürütüyorum. Çok da keyif alarak yürüttüğüm bir proje. Katılımcılar da aynı keyif aldığını düşünüyorum.
Katılımcılar çocuklar.
Çocuklar ve öğretmen arkadaşlar. Hani hep şey, çocuklara ulaşmak için öğretmenlere ulaşmak gerekiyor. Çocuklara vereceğiniz eğitim, o eğitim verdiğiniz süreyle kısıtlıdır. Ama bir şey ekersiniz oraya, bir tutum girer. Ama öğretmenlere verdiğiniz eğitim daha çok çocuk demek, daha çok aile demek, daha çok kişi demek.
Evet.
Onun için ben projemi iki aşamada geliştirdim. Bir öğretmen arkadaşları eğitimi aldım, bir de çocuklarla. Biz Eylül'ün 10'u ile 14'ü arası Kızılcahamam'da 24 öğretmen ve 12 proje ekibiyle 36 kişi 5 günlük eğitime katıldık orada. Üniversiteden hocalarımızı davet ettik program kapsamında. Öğretmen arkadaşlara toprak ekosistemi, su ekosistemi, biyoçeşitlilik, ekolojik okuryazarlık, okul öncesi eğitimde doğa etkinlikleri konusunda eğitimler verdik ve biz doğada bunları deneyimledik. Bir gün Işık Dağı'ndaydık, bir gün Karagöl'deydik, bir gün Soğuksu Milli Park'taydık, bir gün Jeopark'taydık. Ve çok yoğun bir program ve doğa insanı dinginleştiriyor ve heyecanlandırıyor. Normalde akşam saat 10'lara kadar eğitim yaptık ve bir öğretmen arkadaşım çok yorulduk, niye yapıyoruz demedi.
Demedi değil mi?
Kesinlikle demedi. Çok yoruldular. Yorulduklarını hissettim yüzlerinden, bedenlerinden. Ama çok zevk aldılar. Yani bu müthişti benim için. Şimdiye kadar birçok proje yürüttüm. Ama ekolojik okuryazarlık, o öğretmen eğitiminin, o öğretmen aşaması müthişti. Önümüzdeki hafta 15 Ekim ile 22 Ekim arasında Eymir'de olacağız. Günde 60 çocukla birlikte. Toplam 360 çocuğumuz orada. Yine toprak ekosistemini, su ekosistemini, doğayı, geri dönüşümü anlatacağız onlara. Ve doğada yaşayarak deneyimleteceğiz.
Bir yandan yürürken, bir yandan o gölün güzelliğini hissederken, bir yandan da eğitim veriyorsunuz.
Tabii bir eğitim programı kapsamında yine 12 kişilik proje ekibimle birlikte. Tabii ben tek başıma yapmıyorum bunu. Arkamda sağlam bir ekip var. Sağ olsun arkadaşlarım, çok güzel destek veriyorlar. Sonra bu çocuklarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesinde ağaç dendrolojisi eğitimi alacaklar. Meclisin eğitmeni tarafında. Devamında da Tema Vakfı gönüllü eğitmenleri okullarına gidip eğitim verecek. Ve eminim ki bizim bu 360 çocuğumuz ve aileleri ekoloji konusunda ciddi bir farkındalıkları olacak. Muhakkak. Bu bizim için müthiş bir duygu.
Evet. Peki başka katılmak isteyen okullar olursa nasıl sizinle iletişime geçebilirler?
Şimdi şöyle, bu bir proje olduğu için ekstra projeye dahil etme şansımız yok. Ama bizim Tema'nın ekolojik okuryazarlık eğitimleri var. Hı-hı. Tema Vakfı'nın. Şu anda Milli Eğitim'le bir protokolümüz var. Ve okul öncesi kurumlarıyla şu an başvuru dönemi tam. Büyük bir şans.
Aa, ne güzel.
Öğretmen arkadaşlarımız bu başvurularını yapabilirler. Ankara Tema'nın internet sitesine girdiğinde form var. Okullarına da Milli Eğitim aracılığıyla başvuru formu geldi. Anaokulları için minik Tema başvurusu yapabilirler. İlkokul için yavru Tema, ortaokul için ortaokul Tema, lise için lise Tema başvurusu yapıp bu ekolojik okuryazarlık eğitimlerini okullarında devam ettirebilirler. Hı hı. Tema gerçekten bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Yaptıkları programlar da milli eğitimin programlarıyla eşdeğer gidiyor.
Örtüşüyor değil mi?
Kesinlikle aynı kazanımlar doğrultusunda gidiyor. Hı hı. Yani öğretmen ekstra bir şey yapmıyor. Kendi kazanımları doğrultusunda, yani ders temaları ve kazanımları doğrultusunda projeyi de yürütmüş oluyorlar. Hı hı. Ayrıca Tema'ya eğitim istek formu doldurduklarında Tema'nın gönüllü eğitmenleri okullarına gidebiliyor, onlara eğitim verebiliyor. Hı hı. Bu konuda yani şanslılar da.
Evet.
Bu sadece Ankara için de değil, Türkiye'nin her yeri için geçerli.
Eğitmenlerimiz şehir
Tema Vakfı gönüllülerine ulaştıklarında onlar eğitim verebilirler. Evet.
Biz de yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru geliyoruz. Son dakikalarımızda ekolojik okur yazarlıkla ya da başka bir konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa onları da ulaştıralım dinleyicilerimize.
Ya ben insanların bir kere farkındalıklı yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Yani doğada sadece biz yokuz. Bizden başka bireyler ve canlılar da var. Başka canlılar da var. Onların haklarına saygı göstererek, tüketimimize dikkat ederek, yani tükettiğimiz eşyalara dikkat ederek, hı hı. Hani bizim için çok basit gelen bir ekmeğin bile üretimi için harcanan enerji ve suyu düşündüğümüzde gerçekten çok emek oluyor ortada ve su kaynaklarımız azalıyor. Enerji tüketimi çoğaldığı için enerji üretimi ihtiyacı oluyor. Onun için tüketim alışkanlıklarımızı bir sıraya hani biraz daha sınırlı şekilde yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Aslında zamanımız kalsaydı yeniden tüketmeye değinmek isterdim.
2 dakikamız var, hemen çok kısa alabiliriz.
Şimdi biz hep böyle sürekli tüketme içindeyiz. Mesela benim 3-4 kazağım var. Bu benim ihtiyacımı karşılıyorsa 5-6. kazağa gerek yok. Hı hı. Veya benim kullandığım bir ürüne o anda ihtiyacım yoksa onu arkadaşıma verebilmeliyim. Arkadaşım onu alıp kullanabilmeli ki, çünkü arkadaşımın ihtiyacı var, benim ihtiyacım yok. Ben onu ona vermediğimde o gidip yenisini alacak. Yenisinin üretimi için de bir enerji harcanacak. Hı hı. Onun yani bize ürün elimize geldiği için biz hep para olarak bakıyoruz. İşte 10 lira 15 lira verdim aldım, ama bu değil. Bu nasıl üretiliyor? Yani bir kazak için o pamuğun toplanmasında enerji harcanıyor. Pamuğun fabrikaya gitmesi, orada üretilmesi, gelmesi. Dolayısıyla Türkiye'de en çok yeniden kullanıma ihtiyaç var. Kullanmadığımızı başkasına verelim lütfen, başkası kullansın. Bir de biz biraz Türk toplumu olarak gurur mu yapıyoruz bilmiyorum ama
eskiyi giymemek gibi,
eskiyi giymemek, kullanılmışı kullanmamak gibi. Aslında çok basit görünüyor ama doğaya çok büyük faydası var ve bol bol doğada zaman geçirelim.
Evet, kitaplar konusunda da bir kitabı okuduktan sonra hani evet kütüphanemizde o güzel yere diyorum, o kitabın kütüphanede boş boş durmasının hiçbir anlamı yok.
Kesinlikle.
Okuduktan sonra muhakkak birilerine verelim ki onlar da okusun, sonra zaten bize geri dönecek.
Yani bol bol mümkün olduğunca doğada zaman geçirelim. Doğa bizi dinginleştiriyor.
Evet, her alanda.
Kesinlikle.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Demir. Programımıza katıldığınız için, ekolojik okur yazar yaptığınız için bizleri. Bu programlardaki 2-3 dakika bile olsa o bile bir eğitimdir. O bile farkındalığı artıran önemli bir unsurdur. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Hayatın Sesleri bugün sona eriyor ama yarın yine saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.